Ayrım 26. Sonsuz Düzen. Isabel Allende. Sayfa 314. King Benedict'in hayatta en istediği şey annesinin evinin salonuna kurabileceği bir elektrikli trendi. İstasyon binasını, tahtadan minik evleriyle köyü, kartondan ağaçları ve duvardan duvara uzanarak odanın içinde adım atacak yer bırakmayan minyatür dağlar ve tünellerden oluşan bir doğayı kendi kendine yapmıştı bile. Sadece treni bekliyordu. Çünkü Bell, davadan alacakları parayla ilk sahip olacakları şeyin bu olacağına söz vermişti ona. Kendini bir özürlü gibi hissediyor, annesi olduğunu ileri süren ve bir belirsizlik fırtınası içinde elindeki tek pusulası olan bu upuzun boyunlu, ela gözlü kadına dört elle sarılıyordu. Kazadan beri belleği bir sis perdesi altındaydı. Kafasını yere çarptığı anda hayatının 40 yılı silinivermişti. Annesini genç ve güzel bir kadın olarak hatırlıyordu. Nasıl olmuştu da yıllarca çalışmaktan yıpranmış bu ihtiyar kadına dönüşebilmişti? Bell aslında kimdi acaba? İnşallah bana o treni alır. Artık çocuk oyunları yaşının geçtiğini anlıyordu ama insanlarda saplantı haline gelen işler onu gerçekten hiç ilgilendirmiyordu. Eskiden tanımadığı harika bir buluş olan televizyonun önünde saatlerce hayran hayran oturuyor, ekranda tutkuyla öpüşenleri gördüğünde büyük bir tedirginliğe kapılarak ta içinde neyse ki fazla sürmeyen bir çarpıntı duyuyordu. Elektrikli tren kataloğu, köşedeki gazete bayinin verdiği çıplak kadın dergilerinden çok daha fazla ilgisini çekiyordu. Bazı zamanlar sanki sinemada bir korku filminde kendi yüzünü seyrediyormuş gibi kendini uzaktan görüyor ama görüntüsünü tanıyamıyordu. Annesi ona kazayı ve belleğini kaybettiğini anlatmıştı. Aptal değildi, 14 yaşında olmadığını biliyordu. Kendisini karşıdan selamlayan bu büyük babayı tanıyamadan uzun uzun aynaya bakıyor, değişiklikleri tek tek bulup çıkararak bunların ne zaman olduğunu, bunca yıpranmanın nasıl üst üste biriktiğini merak ediyordu. Saçının nasıl döküldüğünü, nasıl kilo aldığını ve kırışıklıklarının ortaya çıktığını, dişlerinden bazılarının nereye gittiğini, neden topu atarken kemiklerinin sızladığını, merdiveni koşarak çıkmaya kalkıştığında soluğunun tükendiğini ve gözlüksüz okuyamadığını bilmiyordu. Bu gözlükleri satın aldığını da hatırlamıyordu. Şu anda da bitkiler ve kitaplarla dolu bir bürodaki büyük bir masanın önünde bazıları yanıtlanması olanaksız sorularla kendisini bunaltan iki adamın arasında oturuyor, o arada bir sekreter de her sözünü makineyle yazıyordu. Evlendiğiniz yıl başkan kimdi? Annesi aklından çıkan o 40 yıl içerisinde dünyada neler olup bittiğini öğrenmesi için her gün kütüphaneye gidip eski gazeteleri okumaya zorluyordu onu. Soyut bilgiler, mikrodalga fırını ve daha başka gizemli ve büyüleyici şeyler gibi gündelik kullanım gereçlerinden daha anlaşılabilir geliyordu ona. King, başkalarının adlarını, en unutulmaz beyzbol maçlarının sonuçlarını, aya yolculuğu, savaşları, John Kennedy ve Martin Luther King'in öldürülmelerini biliyordu. Ama bu olaylar arasında nerede olduğu konusunda en ufak bir bilgisi yoktu. Hiçbir zaman evlenmediğine de yemin edebilirdi. Annesi acaba onca tekrar etmekten unutkanlık hislerini dağıtmayı başarabilir mi diye akşamlarını ona kendi yaşantılarından bazı şeyler anlatmakla geçiriyordu ama bütün bu zorunlu bellek alıştırmaları King'e sıkıcı ve bitmek bilmez bir işkence gibi geliyordu. Yazgısının bu kadar sıradan olabileceğine, önemli hiçbir şey yapmamış ve gençlik tasarılarının hiçbirini gerçekleştirememiş olduğuna inanabilmesi zordu. Ufak tefek bir dizi rutin işle boşa harcanmış zamanına acıyor, bu yüzden de hayatta kendisine verilen bu ikinci fırsat için minnet duyuyordu. Geleceği annesinin dediği gibi arkada bırakılmış karanlık bir delik değil, gözlerinin önünde duran bomboş bir defterdi. Her zaman beslediği emellerle onu doldurabilir, yaşanmış yıllarının üzerinden bir kez daha geçebilirdi. Serüvenler yaşayabilir, hazineler bulabilir, kahramanlıklar yapabilir, köklerini aramaya Afrika'ya gidebilir. Asla ne evlenir ne de ihtiyarlardı. Hiç değilse hatalarını ve başarılarını hatırlayabilseydi. Hep bir elektrikli treni olmasını istemişti. Anlık bir kapris değil, en eski özlemiydi bu. Çocukluğunun rüyasıydı. Bunu Riz'e söylediğinde adam açık renkli gözleriyle ona gülümsemiş ve kendisinin de en büyük özleminin bu olduğunu ama asla sahip olamadığını itiraf etmişti. Amma da yalan. Pencerelerinde altın yaldızlı yazılarıyla böyle bir büronun parasını ödeyebildiğine göre kendine bir tren hatta canı isterse iki tane de satın alabilir diye sonuç çıkarmıştı King Benedict. Ama bunu ona söylemeye cesaret edemedi. Bu terbiyesizlik olurdu. Acaba annesi neden beyaz bir avukat seçmişti? İlki olarak hiçbir zaman beyazlara güvenmemesi gerektiğini onca kez söyleyen o değil miydi? Şimdi öteki adam masanın üzerine sıra sıra fotoğraflar koyuyordu ve bunları tanıması gerekiyordu. Ama bu insanlardan hiçbiri tanıdık gelmiyordu ona. Bir pencerenin çerçevesine oturmuş, yüzünün bir yanı aydınlıkta, öbür yanı karanlıkta kalan o güzel kadının dışında hiçbiri, gerçi şimdiki yaşlı kadından çok farklı görünüyordu ama hiç kuşku yok annesi olmalıydı. Daha sonra hemen hemen hepsi ona yabancı olan kentleri ve manzaraları tanıması için dergilerden resimler koymuşlardı önüne. Ya bu? Neydi o pamuk tarlasıyla şu kamyonet? Bir türlü hatırlayamıyordu ama buna benzer bir yerde bulunduğundan emindi. Neresi burası anne diyecekti ama daha sözcükler ağzından çıkmadan şakaklarında batmalar hissetmeye başladı ve birkaç dakika sonra acıyla sarsıldı. Başını korumak için ellerini kaldırarak kaçmaya çalıştı ama dizleri üzerine düştü. ''Kendinizi kötü mü hissediyorsunuz Bay Benedikt?'' ''Bay Benedikt?'' Bu ses ona uzaktan geliyordu. Sonra alnında annesinin elini hissetti. Beyninin içinde sürekli güm güm öten o ağır çekiç darbelerinden ve ağzını salyayla doldurup onu tir tir titreten dalga halindeki mide bulantısından perişan bir halde beline sarılıp göğsüne saklanmak için ona doğru döndü. Gregory Rees'in asla gerçekleşmemesi gereken bir evlilik uğruna çabalamayı sürdürmesi için bir neden olmadığını kabul etmesi bir yılını almış, David'i bırakmak istemediği ve ikinci bir başarısızlığı kabullenmesi zor geldiği için ayrılma kararını vermesi de bir o kadar sürmüştü. ''Kabahat Shannon'da değil, sende'' diye tanısını koydu Carmen. ''Hiçbir kadın senin sorunlarını çözümleyemez Greg. Hala ne aradığını bilmiyorsun. Kendi kendini sevmezken başkasını nasıl sevebilirsin?'' Deneyimin sesi mi konuşuyor diye onu alaya aldı Gregory. Hiç değilse ben iki kez evlenmedim. Bu bir servete mal olacak diye yakındı Mike Tong, patronunun bir kez daha boşanmayı düşündüğünü öğrendiğinde. Reeves bir süre birlikte oturmak için Timothy Duane'in yanına taşınmıştı. Birbirlerine avaz avaz hakaret ettikleri rezaletine, kavgalardan ve Shannon onun kafasına bir şişe fırlattıktan sonra giysilerini iki valize doldurarak bu kez geri dönmeyeceğine yemin ederek çıkıp gitmişti. Arkadaşının dairesine başka doktorlar ve eşleriyle birlikte resmi bir akşam yemeğinin tam ortasındayken gelmiş, yemek odasına girerek dramatik bir tavırla eşyalarını yere bırakmıştı. Gregory Rees'den bütün geriye kalan bu işte diye duyurdu aksi bir tavırla. Mantar çorbası var diye karşılık verdi Timothy. Hiç bozuntuya vermeden. Daha sonra baş başa kaldıklarında ona konuk yatak odasını vererek o sürtükten ayrılma vaktinin çoktan gelmiş olduğu yorumunu yaptı. Zaten şamata için bana bir arkadaş gerekiyordu diye de ekledi. Olacak şey değil. Kadınlar konusunda hiç şansım yok. Saçmalama Greg. Biz cennette yaşıyoruz. Burada hem kadınlar güzel hem de bize rakip yok. Sen ve ben. San Francisco'daki en son heteroseksüel bekarlarız galiba. Bu istatistik şimdiye kadar pek işime yaramadı. Shannon çocuğu yanında alıkoymuş ve kısa bir süre sonra körfeze bakan bir tepenin üzerinde bir eve taşınmıştı. Gregory de artık eşyasız olan ama gül fıçıları hala duran kendi evine döndü. Kaybettiklerinin yerine yenilerini koymaya yanaşmadı. Çünkü son zamanlardaki yozlaşmanın içinde aldatılmış koca durumuna düşmenin öfkesiyle kendini koyuvermişti ve bu bomboş odalar içinde bulunduğu ruh haline uygun bir ortam gibi görünmüştü ona. Karısına karşı duyduğu hınç yerini öç alma isteğine bırakınca daha önce de yaptığı gibi kendisine avutacak sevgililer bulmak istedi ama bu çözüm yolunun onu rahatlatmak bir yana iş saatlerini allak bullak ederek öfkesini arttırdığını anlamıştı. Evle ilgili sorunları ayıracak ne vakti ne de keyfi olmadan işlerine gömülmüş, sadece bitkilerini canlı tutmakla yetinmişti. Shannon'a gelince, o da Gregory'den daha iyi durumda değildi. Nakliye kamyonunun yeni evin salonuna boşalttığı eşyalar ortalığa saçılmış olarak öylece kalmıştı. Yatakları yapıp birkaç mutfak aletini yerleştirmeye ancak gücü yetmiş, dağınıklık ve keşmekeş çevresinde giderek büyümeye başlamıştı. David'le başa çıkacak hali yoktu. Çocuk insanüstü bir çaba gerektiriyordu. Dadıdan çok bir hayvan terbiyecisine ihtiyacı vardı. Organizması doğuştan hızlıydı ve bir yabani gibi yaşıyordu. Günde birkaç saatliğine bırakmaya niyetlendikleri çocuk yuvalarından onu atmışlardı. Davranışları öyle korkunçtu ki annesini sürekli tetikte tutuyordu. Çünkü en küçük bir dikkatsizlik bir felaketle sonuçlanabilirdi. Soluğunu tutarak dikkatli çekmeyi kısa sürede öğrenmiş, bu çareyi herhangi bir kaprisine yer karşı geldiklerinde ağzından köpükler saçmayı, gözlerini kaydırmayı ve yerde debelenmeyi başaracak kadar geliştirmişti. Diş fırçası, tarak ya da kaşık kullanmaya yanaşmıyor, yiyecekleri yalayarak yerde yiyordu. Onu öteki çocuklarla bırakamıyorlardı çünkü ısırıyordu. Büyüklerle de bırakamıyorlardı çünkü en dayanıklı insanın bile sinirlerini bozacak canhıraş çığlıklar atıyordu. Shannon çocuğun emekleyerek oradan oraya dolaşmaya başlamasıyla pes etmişti. Bu da kocasıyla en kötü kavgalarına rastlamış ve kurtuluşu cin şişesinde aramıştı. Babası her zaman evden uzakta kalmasını gerektiren işiyle ve iş gezileriyle kendinden geçmiş bir haldeyken, annesi de aynı hale içki ve fettanlıkla düşerken ve her ikisi de uzlaşmaz düşmanlar arasında bir savaşı sürdürürken, küçük David terk edilmiş çocukların öfkesini için için biriktiriyordu. Boşanma hiç değilse Meksikalı hizmetçi de dahil olmak üzere bütün aileyi bitkin düşüren günlük meydan savaşlarının yaptığı kötü etkiyi ortadan kaldırmıştı. Her gün evi temizlemeye ve çocuğa bakmaya gelen hizmetçi sonunda bu tımarhanede çalışmaktansa sokakta işsiz kalmanın belirsizliğini yeğlemişti. Onun gidişi Shannon için kocasının gidişinden daha feci oldu. O andan sonra kendini korumasız hissetmeye başlamış, bir daha da en ufak bir kendini toparlama çabası gösterememişti. Hem evinin hem de hayatının toz toprak içinde ve darmadağınık olmasına göz yummuş, çevresinde kirli çamaşır ve bulaşıklar, ödenmemiş hesaplar, bozuk makineler ve görmezden gelmeye çalıştığı görevler birikmişti. Boşanmış kadın olarak hayatı da aynı keşmekeş içinde başlamıştı. Ne anne ne de ev kadını rolünü bir daha üstlenmemiş, daha yola çıkmadan yenilgiyi kabul ederek evi derli toplu tutma niyetlerinden vazgeçmişti. Ama kendini batık gemiden kurtarıp kaçacak cesareti hala vardı. Önceleri oradan buradan ayırdığı kısa sürelerle, daha sonra da saatler boyu, ta ki sonunda hepten kalkıp gidene kadar. Reeves, rıhtımında çürüyen teknesi ve fıçılarında pörsüyen gül fidanlarıyla bomboş evinde kalıyordu. Her önüne gelenin dediği gibi tek başına bir erkek için pratik bir çözüm değildi bu ama bir apartman dairesinde kendini mahpus gibi hissedeceğini sanıyordu. Yayılıp oturabileceği ve ruhunu başıboş bırakabileceği geniş alanlara ihtiyaç duyuyordu. Günde 16 saat çalışıyor, geceleri 5 saatten az uyuyor, her yemekte bir şişe şarap deviriyordu. Hiç değilse sigara içmiyorsun, böylece akciğer kanserinden ölüp gitmezsin diye onu avutuyordu Timothy Duane. Büro bir para fabrikası gibi görünüyordu ama aslında Çinli muhasebeci en acil hesapları ödemek için mucizeler yaratırken son derece eğreti bir dengede duruyordu. Mike Tong, defterlerdeki perişan hesapları inceleyerek gevşek bir ipin üzerinde nasıl ayakta yoklaya yoklaya piruetler yaptıklarını görmesi için muhasebeciliğin ana ilkelerini patronuna anlatmaya boşuna çabalıyordu. ''Meraklanma yahu, hallederiz, burası Çin değil. Burada her zaman bir çare bulunur, cesur insanların ülkesi bu. Pısırıkların değil.'' diye onu yatıştırıyordu Reeves. Çevresine bakıyordu, bu durumda olan sadece kendisi değildi. Bütün ulus kendini bir harcama curcunasının ve savaştaki yenilgiye kırılan gururu düzeltmeye yönelik tantanalı bir ruhseverlik propagandasının içine atarak bu savurganlığın şaşkınlığıyla kendinden geçmişti. O da dönemin temposuna ayak uydurmuştu ama bunu yapabilmesi için uzun saçları ve el altından okuduğu ansiklopedileriyle Cyrus Hoca'nın uysal boğa yılanıyla babasının kana ve korkuya batmış askerlerin ve soru soran daha başka onca ruhun seslerini susturması gerekiyordu. Roma İmparatorluğundan bu yana böylesine bencillik, kokuşma ve küstahlık görülmedi diyordu Timothy Duane. Carmen, Gregory'yi bu oyunun tuzaklarına karşı uyardığında, onu gettodan dışarı çıkarıp burjuva mahallesinde para kazanmaya zorlamakla kendisine bu tür yaşamanın ilk dersini çocukluğunda onun vermiş olduğunu hatırlattı. Senin sayende sokağa geçip öte yanda olmanın avantajlarını keşfettim. Zengin olmak çok daha iyi ama zengin olamıyorsam hiç değilse öyleymiş gibi yaşarım, dedi. Carmen, arkadaşının bu saçmalıklarını uzun pazartesi söyleşilerinde farkında olmadan ortaya koyduğu başka yönleriyle, örneğin fazla riske girmeden önemli kazançlar elde edilen firmaları ya da sigorta şirketlerini değil de sadece en yoksulları savunmaya her defasında artan eğilimiyle bağdaştıramıyordu bir türlü. ''Ne dediğin belli değil Greg. Para kazanmaktan söz ediyorsun ama bürona girip çıkanlar sadece yoksullar.'' ''Latinler hep öyledir. Bunu sen de benim kadar biliyorsun.'' Ben de onu demek istiyorum. Bu tip müşteriyle hiç kimse zengin olamaz. Ama her zamanki o duygusal budala olmayı sürdürdüğüne sevindim. Zaten bunun için seviyorum seni. Hep başkalarının yükünü çekersin. Gücün nasıl yetiyor anlamıyorum. Karakterinin bu yönü, başka birinin bürosunun karmaşık çarkları arasındaki somunlardan biriyken o kadar fark edilmiyordu. Ama kendi kendisinin patronu olunca iyice belli olmuştu. Bürosunda olsun, özel hayatında olsun, yardım isteyene kapısını kapatamıyordu. Çevresini felakete uğramış insanlarla sarılıydı ve hepsine birden zor yetişiyordu. Ernestina Pereda takvimindeki saatleri uzatmak için mucizeler yaratıyordu. Müşterileri sık sık dostlara dönüşüyor, sokakta kalmış birini kendi evine aldığı çok oluyordu. Minnet dolu bir bakış onun için yeterli bir karışıklıktı. Ama çok zaman da hayal kırıklığına uğruyordu. Bazı utanmazları zamanında keşfetme konusunda burnu iyi koku almıyordu çünkü onu her türlü kötülükle suçlayarak tıpkı birer akrebe dönüştürüyorlardı. Mesleği kötüye kullanmak suçlamasıyla hüküm giymemeye dikkat diye uyarıyordu Mike Tong. Patronun müşterilerine fazlasıyla güvendiğini gördükçe bunların arasında yargı sistemini kendi çıkarlarına kullanarak geçimini sağlayan ve arkalarında bir yığın dava dosyası bırakan reziller de vardı. Birkaç ay çalışıp kendilerini işten attırmayı beceriyorlar, sonra da işlerini kaybettikleri için dava açıyorlardı. Bazıları da sigortadan tazminat almak için kendilerini kazaya uğratıyorlardı. Reeves yanında çalışacak memurları seçerken de yanılıyordu. Çoğunun alkol sorunu vardı. Bir başkası kumarbazdı ve yalnızca kendisininkileri değil, bürodan sızdırabildiği ne varsa hepsini oyuna yatırıyordu. Bir de kronik bunalım geçiren biri vardı. Onu birkaç kez banyoda bileklerini kesmiş bir halde bulmuşlardı. Gregory'nin bu tür davranmalarla sinir hastalarını yanına çektiğinin farkına varması yıllar sürmüştü. Sekreterler bu kadar fazla şoku kaldıramıyorlardı ve pek azı birkaç aydan fazla dayanabiliyordu. Bu çılgınlar sirki içinde Mike Tong'la Tina Feibich'ten kalan başka normal insan yoktu. Carmen'in gözünde arkadaşının hala batmamış olması gücünün çürütülemez kanıtıydı ama Timothy Duane bu mucizeye sadece ve sadece şansı varmış deyip çıkıyordu. Bekleme odasındaki müşterilerle karşılaşmamak için sık sık yaptığı gibi bürosuna servis kapısından girmişti. Çalışma masası bir kağıt yığını halindeydi. Yerlerde de belgeler ve başvuru kitapları üst üsteydi. Kanepenin üzerinde bir yelek ve içinde küçük çıngıraklar ve camdan geyikler bulunan birçok kutu vardı. Çevresindeki dağınıklık onu yiyip yutacakmış gibi artıyordu. Yağmurluğunu üzerinden çıkarırken fujerlerin boynu bükük hallerinden kaygılanarak bitkilerine bir göz attı. Zili çalmasına fırsat kalmadan Tina elinde o günkü programıyla karşısına dikilmişti. ''Bu kaloriferin bir çaresini bulmalıyız, bitkilerimi öldürüyor.'' ''Bugün saat 11'de alacağınız bir ifade var. Öğleden sonra da mahkemeye gideceğinizi unutmayın. Odayı biraz toplayabilir miyim? Kusura bakmayın ama burası çöplüğe dönmüş Bay Reese.'' ''Tamam. Ama Benedict dosyasına el sürmeyin, onun üzerinde çalışıyorum. Noel kulübüne bir kere daha yazın da bu döküntüleri artık yollamasınlar. Bana bir aspirin getirebilir misiniz lütfen?'' ''Öyle sanıyorum ki iki taneye birden ihtiyacınız olacak. Ablanız Judy birkaç kez aradı, acilmiş.'' diye cevap verdi Tina ve dışarı çıktı. Reeves telefonu alıp ablasını aradı. Judy birkaç sözcükle Shannon'ın bilinmez bir yöne doğru yolculuğa çıkmadan önce sabah erkenden uğrayıp David'i kendisine bıraktığını anlattı. ''Bir an önce oğlunu almaya gel çünkü bu canavarı üstlenmeye hiç niyetim yok. Kendi çocuklarım ve annemle yeterince derdim var. Artık çocuk bezi kullandığını biliyor muydun?''
''David'in mi?''
''Annemin. Görüyorum ki kendi oğlun hakkında da hiçbir şey bildiğin yok. Onu bir huzur evine yatırmak gerek Judy.
Elbette bu en kolay çözüm yolu. Eski bir pabuç gibi bir kenara atıvermek.
Sen olsan kuşkusuz öyle yapardın ama ben yapamam. Küçükken o bana baktı. Çocuklarımı büyütmeme yardım etti. Her gerektiğinde yanı başımdaydı. Onu bir tımarhaneye kapatmamı nasıl düşünebilirsin? Senin gözünde yararsız bir ihtiyardan başka bir şey değil ama ben onu seviyorum ve bir köpekmiş gibi atılmış olarak değil, kollarımda ölmesini umuyorum. Oğlunu gelip almak için bir saatin var.
Yapamam Judy, beni bekleyen 3 müşterim var.
Öyleyse onu polise teslim ederim. Evimde geçirdiği şu kısacık sürede kediyi çamaşır kurutucusunun içine soktu ve babaannesinin saçını kesti dedi Judy. Sesinin isterik tınısını bastırmaya çalışarak.
Shannon ne zaman döneceğini söylemedi mi?
Hayır. Dedi ki hayatını bir düzene sokmaya hakkı varmış ya da öyle bir şey. Alkol kokuyordu ve çok sinirliydi. Neredeyse umutsuz bir haldeydi. Onu suçlamıyorum. O zavallı kadının kendi yaşantısı üzerinde hiçbir kontrolü yok. Oğlunun üzerinde nasıl olsun?
Peki şimdi ne yapacağız?
Senin ne yapacağını ben bilemem. Bunu çok daha önce düşünmeliydin. Büyütme niyetinde değilsen neden dünyaya çocuklar getirirsin bilmem. Zaten uyuşturucu bağımlısı bir kızın var. O yetmez mi? Yoksa David'in de ablasını örnek almasını mı istiyorsun? Tam bir saat içinde burada olmazsan polise git ve beni orada bulursun. Dedi ve telefonu kapattı. Reeves Tina'yı çağırıp o günkü randevularını iptal etmesini istedi. Böyle kritik bir anda patronunun kendisine ihtiyaç duyacağından emin olan Tina, paltosunu giyip şemsiyesini alarak kapıda yetişmişti ona. 4 yaşındaki oğlunu terk eden bir kadın hakkında ne düşünürsünüz Tina?'' diye sordu Reeves sekreterine yolda giderlerken. ''Çocuğunu 3 yaşındayken terk eden bir baba hakkında düşündüğümün aynını.'' diye karşılık verdi Tina.
Daha önce hiç kullanmadığı bir ses tonuyla ve böylece sona erdi konuşma. Yolun geri kalanında ikisi de radyodaki konçertoya kulak vererek ve akıllarına gelen korkunç olasılıkları bastırmaya çalışarak sessiz kalmışlardı. David'den her şey beklenirdi. Judy elinde yeğeninin eşyalarıyla kapıda bekliyor. O arada asker giysileri içindeki çocuk da bahçede koşturarak sakat köpeği taşa tutuyordu. Tina koskoca şemsiyesini açarak onu bir dönme dolap gibi çevirdi. David'i bir anda durdurmuştu bu. Babası onu elinden tutma niyetiyle ilerledi ama çocuk ona koca bir taş fırlattı ve sokağa doğru deli gibi koşmaya başladı. Ancak oraya varamadı. Tina bir hokkabaz manevrasıyla şemsiyeyi kapatarak sapını çocuğun bacağına geçirivermişti. Onu yüzü koyun yere yuvarlayıp hemen giysisinden yakaladı, havaya kaldırarak güçlükle otomobilin içine soktu. Bütün bunları her zamanki gülümsemesini kaybetmeden yapmıştı. Kente geri dönerlerken bütün yol boyunca ne yapıp edip onu hareketsiz tutmayı da başardı. O öğleden sonra Gregory Reese mahkemeye içinde her zamankinden fazla kavga isteğiyle gitmişti. O arada becerikli sekreteri de masallar, kızarmış patatesler ve arada bir çimdiklerle David'i kontrol altında tutarak onu dışarıda bekliyordu. Gregory'nin oğluyla birlikte yaşaması böyle başlamıştı. Bu acil durum için hazırlıklı değildi ve gündelik işleri arasında bir çocuğa yer yoktu. Hele hele onunki gibi bir felaket çocuğa hiç. David'de öyle bir güvensizlik duygusu vardı ki bir an bile yalnız kalamıyordu. Geceleri babasının elini sıkı sıkı tutup uyumak için onun koynuna giriyordu. İlk günlerde Gregory onu her yerde yanına götürmek zorunda kalmıştı. Çünkü tek başına kalacak yaşta değildi. Ona bakmayı kabullenecek kimseyi de bulamamıştı. Çocuklara olan doğal eğilimine ve Gregory'nin ona önerdiği külliyetli miktarda paraya rağmen Judy bile razı olmamıştı. Birkaç dakika içinde annemin saçlarını yolduğuna göre bir saatte onu kıtır kıtır doğrar olmuştu Judy'nin onun bu isteğine yanıtı. Reeves'in evi de arabası da oyuncaklarla, bayatlamış yiyeceklerle, çiğnenmiş çikletlerle, yığınla kirli çamaşırla dolmuştu. Başka çare bulamayınca onu ofise götürmüş, önceleri memurlar çocuğun sevgisini kazanmaya çalışmışlardı ama çok geçmeden ondan nefret ettiklerini açık açık kabullenerek pes etmişlerdi. David yazı masalarının üzerinden koşuyor, ataşları yutup hemen arkasından belgelerin üzerine tükürüyor, bilgisayarları prizden çekiyor, tuvaletleri su içinde bırakıyor, telefon kablolarını fişten çıkarıyordu. Asansörle de o kadar çok inip çıkmıştı ki sonunda motoru bozuldu. Sekreterinin önerisi üzerine Gregory, ona baksın diye kaçak bir Salvadorlu göçmen kadın tutmuştu. Ama kadın ancak 4 gün dayanabildi. Hiçbir mesaj bırakmadan evden kaçıp gidecek olan uzun bir dadı listesinin en başındaydı o. Travmaların canı cehenneme deyip ben olsam onu bir güzel pataklardım diye öneride bulundu Carmen telefonda ama o kendisini bunu dayıya yapma fırsatını bulamamıştı. Baba ise bir çocuk psikiyatrına danışmayı yeğlemiş, o da davranış bozuklukları olan çocuklar için özel bir okula yollamasını salık vererek çocuğa yatıştırıcı haplar vermiş, acil bir tedavi yöntemi önermişti. Çünkü dediğine göre hayatın ilk yıllarında alınan duygusal yaralar insanda silinemez izler bırakıyordu. Bu arada yeri gelmişken sizin de terapiye gitmenizi öneririm. Çünkü David'den daha fazla ihtiyacınız var. Kendi sorunlarınızı yoluna koymazsanız oğlunuza yardımcı olamazsınız diye ekledi. Ama Reese üzerinde düşünmeye bile gerek görmeden bu fikri kafasından atmıştı. Bu olasılığın sözünün bile edilmediği bir ortamda büyümüştü ve hayatının o döneminde hala erkeklerin her işlerini tek başlarına halletmeleri gerektiği inancındaydı. 26. ayrımın sonu, sayfa 325.